Ayrım 23, Vulcan'ın yaratılışı, Jack Dubrol, sayfa 207. Adam hareketsiz kaldıktan sonra Lurbut bıçağını kurbanın takım elbisesinde temizledi ve tekrar ayak bileğindeki kınına yerleştirdi. Çabucak kendisini kontrol etti. Sıçramış olan birkaç damla kırmızı kan lekesi takım elbisesinin koyu renkli tropikal yünlü kumaşında belli olmuyordu. Kapıyı açtı, koridorun boş olduğunu görünce kaçışını gerçekleştirdi. Koridorun karşı ucundan ana terminal salonunun hemen dışından havaalanının halka açık bölümüne girdi. Dışarı çıktığında harika tropik çiçek dizilerinin, kocaman Japon balıklarının bulunduğu havuzların önünden geçti. Bir taksiye el salladı ve takip edilmediğinden emin olduktan sonra şoföre Honolulu'nun merkezinde bir adres verdi. Taksi yolculuğunun 10. dakikasında elleri titremeye ve midesi düğümlenmeye başladı. Bu belirtileri uçuş esnasında aldığı uyku haplarının yan etkileri olarak geçiştirmek istediyse de kalbinin derinliklerinde yetkililerle olan yakın temasının kendisini sarsmış olduğunu biliyordu. Tüm yetişkin yaşamı boyunca bir adrenalin bağımlısı olarak yaşamıştı ve bütün madde bağımlıları gibi onun uyuşturucu tercihi de onu yıpratmaya başlamıştı. Kahire Havaalanı'nda Lurbu'da elçiliğin kuryesince mühürlü bir zarf verilmişti. Zarfta Ivan Kerikov'un özetlediği bilgiler yer alıyordu. En üstteki sayfada Hawaii'deki şu andaki durumun ana hatları belirtildiği için Lurbu'nun Honolulu'daki sıkı yönetimden ve akşam saat 8'den itibaren kesinlikle zorunlu sokağa çıkma yasağı uygulandığından haberi vardı. Paketi eyalete getirmek sonuçları önceden tahmin edilen bir riskti. Ancak ezberlenmesi gereken bilgi de hayli fazlaydı. Ford'un penceresinden görünen rahatsız edici şehir manzarasından gözünü ayırıp zihnini biraz olsun dağıtabilmek için bir kısmını takside okumuştu. Zarf Lurbu'da verilen nihai emirleri, kritik hedeflerin isimlerini, muhalefetin gücünü ve John Dory ile temasa geçmesi için gereken şifreleri içeriyordu. Emirler Ohnişi'nin evinin detaylı bir planını kapsadığı, ayrıca belediye başkanı David Takamura'nın öldüğünü de bildirdiği için Lurbut Kerikov'un Ohnişi'nin yakınlarında bir ajan görevlendirmiş olduğunu tahmin etti. KGB'nin efendisi buna rağmen ajanının hayatını korumak amacıyla hiçbir önlem almamıştı. Lurbut içten içe Ohnişi ve köstebeklerinin ortadan kaldırılmasından sonra şahsının da yarım kalmış bir iş olarak addedilip edilmeyeceğini merak etmekten alamadı kendisini. Henüz öğleden sonrayı biraz geçmiş olduğu halde sokaklar neredeyse bomboştu. Sokaklarda yalnızca ulusal muhafızlarla silahlı öğrencilerden oluşan gruplar kol geziyordu. Bağlılıklarına göre korkan ya da umutlu olan vatandaşlar evlerine kapanmışlardı. Taksinin dışındaki görüntü Lurbu'da bir zamanlar dinle zehirlenen gençlerin sistematik bir biçimde Akdeniz'in en güzel kentini özenle terör bölgelerine ayırdığı, şiddetli savaşların yaşandığı Beyrut'ta geçirdiği zamanı anımsatmıştı. Çeşitli yangınlardan yükselen duman sütunları Honolulu'nun üzerine çökmüş kasvetli sise karışıyordu. Hüznün arasında Diamond Head'in yeryüzüne çıkmış kaya katmanları görünmüyordu. Ticari rıhtım yakınlarında yakıt deposu olarak kullanılan ve şimdi yanmakta olan iki tanktan çıkan kalın siyah ve zehirli duman, Lurbut'un kilometrelerce uzakta olan taksisine kadar geliyordu. Binalar hafif silahlarla açılan ateş sonucunda kalbura dönmüştü ve taksi çok sayıda yanıp kül olmuş arabayla otobüslerden kalan kabukların önünden geçmişti. Pearl Harbor'un öbür tarafında kalan bölge federallere ve ulusal muhafızlara ait helikopterlerin öfkeli bir vızıltıyla çılgınca uçarak baş döndürücü bir dans makabr sergiledikleri bir arı kovanını andırıyordu. Dipnot Dans Makabr, Ölüm Dansı. 40 dakikalık huzursuz yolculuğun ardından Lurbut şoföre ücreti ödeyip Honolulu'nun en berbat mahallelerinden birinde taksiden indi. Varış noktası 3 katlı düz cepheli, zemin katında içki satan bir mağaza, diğer ikisinde de dairelerin bulunduğu bir binaydı. Yapı Takahiri'yi Vulcan'ın yaratılışına dahil ettiklerinde yerel durumu gözlemlemeleri gerekirse bu işi güvenli bir evden gerçekleştirebilmeleri için Departman 7 tarafından satın alınmıştı. Operasyona katılan üyeler bu binayı ilk kez kullanıyorlardı. Lurbut niteliğini yitirmiş mahalleye, molozların sağa sola dağıldığı boş alanlara, dökülen boyalara, oradan geçen birkaç kişinin gözlerindeki boş bakışlara baktı ve bu mekanın sırlarını kesinlikle ele vermeyeceğini anladı. Bu arada rutubetli havada ceketi vücuduna yapışmaya başlamıştı. En üst kata vardığında merdivenin en üst basamağında durup sağlam metal kapıyı iki kez tıklattı durdu. Ardından bir kez daha tıklattı. İçeriden bir ses evet diye seslendi. Kerikov'un zarfından öğrendiği onay şifresini söylemeye başlayan Lorbut, UPS Charles Hines'e bir paket getirdim diye cevap verdi. Kapının arkasındaki ses kuşkuyla kimden gelmiş diye sordu. Lurbut Kyle LeBlanc diyerek paroluyu tamamladı ve kapının sürgüleri açıldı. Lurbut güvenli eve girerken kapıyı açan adam otomatik silahını görülebilecek şekilde tuttu. Tabancasını ancak geniş odanın karşı tarafındaki çavuş Dimitri Demanov'un konuşmasından sonra kılıfına soktu. Pekala, oğlanlara kızdırılmış ocak demirleriyle tecavüz edemediğinden beri neler yaptın? Demanov, Lurbut'un Afganistan'da Kerikov'la çalışırken uyguladığı daha etkili sorgulama tekniklerinin birinden söz ediyordu. Lurbut, saygısız çavuşların testislerini kesiyorum diye omurdandı. İki adam odanın ortasında deniz aslanları gibi birbirlerine çarptılar ve aynı anda birbirlerinin sırtlarına vurdular. Lurbut, Süleyman'ı öldürdüğünden beri ilk kez gülümseyerek ''Nasılsın Dimitri?'' diye sordu. Dimitri Lurbut'u Rus geleneklerine göre öperek ''Seninle burada buluşmam için telefon gelene kadar Minsk'te can sıkıntısından patlıyordum.'' diye cevap verdi. ''Seni görmek güzel evat.'' ''Seni de eski dostum.'' Lurbut ve Demanov Afganistan'da omuz omuza çarpışmışlardı. Paylaştıkları buz gibi gecelerin, ucuz kurtuluşların sayısı ikisinin de hatırladıklarından daha çoktu. Lurbut terfi ettikten sonra Demanov savaş alanında kalmış ve savaşı Sovyetler Birliği'nin en çok onur madalyası alan 3. askeri olarak tamamlamıştı. Ondan sonra da Rusya'nın özel kuvvetleri olan Spetsnaz'da eğitici olarak yoluna devam etmiş ve yakın bir geçmişte bozulan yaşam tarzı yüzünden emekli olmuştu. Sağlam yapılı, saçlarına kırlar düşmüş bu çavuş kelimenin tam anlamıyla gerçek bir savaşçıydı. Emniyetli oda binanın üst katının tamamını kaplıyordu ve gerekirse birkaç hafta süreyle sığınak olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştı. Bir düzine insanın yatmasına yetecek kadar yatak vardı. Mutfak rafları konserve besinlerle sıkı basa doluydu. Binanın suyunun kesilme ihtimaline karşı dev boyutlarda birkaç bidon suyla doldurulmuştu. Çok sayıda pencereden içeri ışık giriyordu. Ancak camların üzerlerini kaplayan kalıplaşmış toz katmanları odanın caddeden görünmesini engelliyordu. Lurbut, sanırım herkes gümrükten sorun yaşamadan geçti diye sordu. Demanov, sorun çıkmadı. Hepimiz hava alanının kapanmasından kısa süre önce geldik diye yanıtladı. Lurbut bir süre Demanov'un beraberinde getirdiği askerleri dikkatle inceledi. Tamamı eski Spetsnaz mensubu olan adamlar Demanov'a ana vatanlarına olduklarından daha sadıklılar. İstisnasız hepsi Rus ordusunun bu zamana kadar yetiştirdiği en iyi, en mükemmel eğitim almış birer komandoydu. Eğitimleri evvelki gün kimliği bilinmeyen bir saldırgan tarafından öldürülen Gregory Brezhnikov'un New York'taki KGB mensubu komurumalarınınkinden çok daha zorluydu. Hiçbiri özellikle iri kıyım veya geniş değildi ama insanın kanını donduran bir yeterlilik havasına sahiplerdi. Vücutları ve beyinleri aldıkları sonsuz eğitim ve gerçek savaş deneyimleri sayesinde bir meçin kenarı kadar keskinleşmişti. Asla kabul etmeseler de hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya birliklerinden bazılarını savaş alanındaki faaliyetleri uygulamalı olarak görebilmeleri amacıyla savaşın tahrip ettiği çeşitli ülkelere ödünç vermişlerdi. Bu adamların birkaç yıl önce Saraybosna'nın tepelerinde Amerikan askerlerinden oluşan bir taburla karşılaştıklarını öğrenmek Lurbut'u şaşırtmazdı. Bu kadar büyük bir kuvveti bu kadar kısa sürede nasıl topladın?
Ordunun ödediği maaşlar eskisi gibi değil evet. Senin de bildiğin gibi ülke işsiz bir yığın askerle dolu. Rusya'da komando bulabilmek bir genel evde frengi bulmaktan daha kolay.
Onlara Minsk'te briefing verme fırsatın oldu mu?
Seninle birlikte savaşacaklarını söyledim. Bunu duymak onlara yetti.
Adamlarla ilgili herhangi bir kuşkun var mı Dimitri? Demanov cevap vermeden önce bir sigara yakıp ilk birkaç nefesin tadını çıkardı. Ben kariyerim boyunca Mısırlıları İsraillilerle, Angolalıları Güney Afrikalılarla, Nikaragualıları Salvadorlularla ve bir düzine başka grubu başka gruplarla savaşmaları için eğittim. Ta başından beri Rus ordusunu onun alternatifi olan Amerikan ordusuna karşı eğittiğimin bilincindeydim. Her defasında tesadüfen cephaneliklerinde mevcut en gelişmiş silahları üzerlerinde taşıyan bir ya da iki Amerikalı danışmanla karşılaştım. Ama o karşılaşmalar kısa ömürlüydü. Hiç olmazsa bir defa bir Amerikalıyla açık bir savaşta karşı karşıya gelmek ve kimin propagandayla şişirildiğini, kimin en iyi olduğunu ilk ve son kez kanıtlamak isterim. Şimdi en sonunda bu fırsatı elime geçirmek üzereyim. Bana destek olabilecek daha iyi adamlardan kurulu bir ekip olabileceğini düşünemiyorum. Ve bu sizi de içeriyor efendim. Lurbut Demanov'un konuşmasından ve eski dostunun kararlılığından etkilenmişti. Görünüşe göre seni en son gördüğünden beri filozof olup çıkmışsın. Demanov ciddi bir tavırla, ben filozof olmayan bir askerle hiç karşılaşmadım ki dedi. Pekala şu karanlık Kerikov burada bulunmamız için bize neden bu kadar cömert bir ücret ödedi? Size ne anlattı? Çok eski bir operasyonun son adımı olarak Birleşik Devletler'de savaşacak eğitimli bir komando timine ihtiyacı olduğunu söyledi. Lurbut portatif karyolalardan birine otururken hem evet hem hayır dedi. Size ihtiyaç var ama burada bulunmanızın esas nedeninde o eski operasyondan bir sapma oldu. Şu anda adalarda yaşanan huzursuzluk, Departman 7'nin en hırslı, hemen hemen başarıya ulaşmak üzere olan planının doğrudan etkisi. Olaylar plana göre gelişirse Hawaii Sovyetlerin kuklası haline gelecek. Biz hataları düzeltmek ve kayıplarımızı önlemek için buradayız. Demanov şaşkınlığını gizleyemedi. Anlamıyorum evet. Birkaç ay önce Departman 7 Takahiro Ohnishi adında çok zengin ve tuhaf bir yerel milyardere başvurup Vulkan'ın yaratılışı adı verilen operasyonda bize yardımcı olmasını istedi. Onun yardımlarına karşılık Kerikov da ona Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri'nin geri kalan kısmından ayıracak bir darbe teşebbüsünü desteklemekte Rusya'nın kaynaklarını kullanabileceği sözünü verdi. Kerikov elbette hiçbir şekilde Ohnishi'ye yardım etmeyi planlamadı ama onun da bu işe dahil edilmesi gerekti. Buranın kuzeyinde bir yanardağ oluşumuyla ilgili bilimsel veriler elde edilene kadar iki farklı seçeneğin elde tutulması lazımdı. Artık bu bilgiler elimizde olduğuna göre darbeye de gerek yok Ohnishi'ye de. Ohnishi maalesef isyan hareketini başlattı, durdurulması gerekiyor. Demanov Lurbud'un sözünü kesti. Burada da devreye biz giriyoruz. Evet, biz Ohnishi'yi bertaraf etmek için buradayız. Şimdilik Kerikov irtibat kurana kadar bekleyeceğiz. Bunun yanı sıra size bu görevle ilgili anlatmadığım bir konu daha var. Kuzeyde bir denizaltı yanardağı izliyor. Planımızı hayata geçirmeden önce Kerikov onlardan haber bekliyor. Lurbut arkadaşına yalan söylemişti. John Dory esasında ondan haber bekliyordu. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm Dimitri. Şansını Amerikan ordusu karşısında değil, yalnızca Ohnishi'nin malikanesinin etrafındaki korumalarda deneyebileceksin. Adamlar yine de Amerikalı evet, yeterince yakın sayılır. Arlington, Virginia. Tish Mercer'ın evindeki rekreasyon odasına girer girmez bitkin bir iç çekişle kendisini deri kanepeye attı. Mercer'a bakmadan Beyaz Saray'dan gelirken yolda pek konuşmadın dedi. Çok yorgunsun herhalde. Ben günün çoğunu uyuyarak geçirdim ama sen 36 saattir uyumadın. Mercer barın arkasından 40 saate yaklaşıyor diye cevap verdi. Zor içilen kahvesinden bir demlik hazırlamakla meşguldü. Kahve ister misin? Sen aklını mı kaçırdın? Tish başını kaldırıp ona baktı. Git yat, yorgunluktan ölüyorsun. Mercer cam demliği deliğin altına koymadan önce makinenin kahveyi doğruca bir kupaya damlatmasını sağladı. Bir yudum almak üzereyken bir an düşündü ve fincana bir yudum skoç ekledi. İlk yudumun tadı olağanüstüydü.
Korkarım uyumama biraz daha vakit var, konuşmalıyız.
Mercer'ın ses tonu Tish'in uzun bacaklarını kanepeden indirip ayağa kalkmasına neden oldu. Bara geçip koyu renkli altı bar taburesinden birine oturdu.
Bir sorun mu var?
Mercer sakin bir tavırla bana Valeri Borodin'den bahset diye konuyu açtı.
Ben öyle birini,
Mercer Tish'in bu soru karşısında bocaladığını anladı. Tish, bu tezgaha dahil olduğun için senin hemen FBI tarafından gözaltına alınmanı sağlayabilirim. Jack Talbot'un kızı olduğun için bunu yapmadım ama ne kadar sürede sessiz kalabileceğime bahse giremem.
Önce bana Valeri'yi nereden öğrendiğini söyle.
Woodsall'dan, Dr. Baker'la konuştum.
O yaşlı işgüzarı Mozambik'ten hatırlıyorum. Herkesin sığınabileceği anne olmak isterdi. Onların sohbet edebileceği figürler olmalarını.
Tish rahatlayıp mavi gözlerini Mercer'a dikti.
Ne öğrenmek istiyorsun?
Özellikle benim bazı tahminlerde bulunmama izin ver. Valeri'nin bir deniz biyoloğu değil de jeolog olduğunu, Mozambik'e tatil için gittiğini biliyordun.
Evet. Ve bu konuda bana konuşmamam için yemin ettirmişti. Yakında yeni bir projeye başlayacağını ve bu yeni görevine atanmadan önce amirlerinin biraz izin almasına müsaade ettiklerini anlattı.
Babasının kim olduğunu söyledi mi sana?
Tish Mercer'ın kafasını karıştıran sorular yüzünden şaşırmıştı. Önce söylememişti.
Babasının Valeri daha çocukken ölmüş numarası yaptığını anlattı mı?
Bunu nasıl öğrendin?
Valeri'nin Tish'e karşı samimi davrandığını tahmin ettiğini itiraf etmek niyetinde olmadığı için hissettiği rahatlamayı kaba bir yanıtla örtbas etti.
Bunu sana söyleyemem, sen sadece sorularımı cevapla.
Valeri bana babasının henüz o bebekken güya bir laboratuvar kazası sonucunda hayatını kaybetmiş olduğunu anlattı. Derken bizim tanışmamızdan aşağı yukarı bir ay önce babası sanki aradan onca yıl geçmemiş gibi yeniden Valeri'nin hayatına girmiş. Babası da Valeri gibi parlak bir jeologmuş ve devlete ait gizli bir proje için oğlunun yardımına ihtiyacı varmış. Valeri hem ortadan kaybolduğu için babasından nefret ediyor hem de döndüğü için onu seviyordu. Fena halde canı acıyordu. Bazı geceler içli içli ağlardı. O kadar yalnız ve zayıftı ki.
Babası veya eli kulağındaki projeyle ilgili başka neler anlattı?
Aslında pek fazla bir şey anlatmadı. Babasıyla birlikte çalışacaklarını, korktuğunu ama aynı zamanda da heyecanlı olduğunu söylemişti.
Rusya'yı terk etmek niyetinde olduğunu sana söyledi mi?
Mercer'ın sorusu Tish'in renginin uçmasına neden oldu. Sen bunu nasıl...
Sana söyledi mi?
Evet, ancak babasıyla birlikte çalışacakları proje sona erene kadar oradan ayrılamayacaktı.
Mercer eklemleriyle gözlerini ovuşturarak kendisini alt etmekle tehdit eden uykuyu kovalamaya çalıştı. Bu defa viskiyi es geçerek kuvvetli kahveden bir fincan daha doldurdu.
Ocean Seeker'ın havaya uçtuğu gece gerçekte neler yaşandığını anlat bana.
Tish kafası karışmış numarası yaparak daha önce anlattım ya dedi.
Mercer'ın sesinde yakıcı bir öfke vardı. Burada olayları geniş bir bakış açısından tercüme etmeme izin ver Tish. Böylelikle sen de benim nereden geldiğimi anlarsın, tamam mı?
Tish hayatında daha önce böylesine savunmasız bir öfkeyle karşılaşmamıştı.
Mercer'ın sesi yükselmemiş olduğu halde öylesine deliciydi ki onu taburede gerilemeye zorlamıştı.
Erkek arkadaşım ve babası ülkemizin yapısını temelinden sarsacak bir tezgahın mimarları. Tezgah Peter Borodin'in 1954 yılının Mayıs ayında nükleer bir bomba patlatarak değeri hesaplanamayan yeni bir madenin oluşmasını sağlayan volkanik zincirleme reaksiyonu tetiklemesiyle başladı. Borodin o zamandan beri sırrını çözmeye yaklaşan herkesi acımasızca öldürüyor. Dave Solman'ın Miami'den bana gönderdiği gemi listesini hatırlıyor musun?
Tish başını evet anlamında sallarken kusacak gibi görünüyordu.
O aslında Peter Borodin'in kurbanlarının listesiydi. Ocean Seeker'ın senin etrafında infilak eden geminin o listede başı çektiğine dikkat etmişsindir umarım.
Borodin'in aynı zamanda Hawaii'de gerçekleştirilmesi muhtemel ve Amerika'nın bütün şehirlerinde ırk ayaklanmalarına yol açabilecek bir darbeyle de bağlantısı var.
Valeri Borodin ve babası dünyanın geri kalan kısmı refaha kavuşurken bu ülkeyi ekonomik ve sosyal bir kaosun içine yuvarlayabilecek bir planı dahice sahneye koydular.
Mercer'ın ağzı nefretle açılmış bir kuş gagası gibi kıvrılmıştı ve bakışları çelik kadar sertti. Ben her bayrak gördüğümde selam duran radikal bir vatansever değilim ama devletimizin zayıf düşmesine tanık olmayı da istemem. Bir tercih yapma şansım var. Ya bana öğrenmem gerekenleri anlatırsın ya da FBI'yi ararım ve önündeki bir veya iki yüzyılı deriler giyen lezbiyen bir hücre arkadaşıyla birlikte hapiste geçirirsin. Tish artık hıçkırarak ağlıyordu. Mercer onu kollarının arasına alıp gözyaşlarını silmek, üzgün olduğunu söylemek istiyordu ama yapamadı. Zalim olmak zorundaydı. Bıkkın bir tavırla, ''Bunun hiç yararı yok.'' deyip barın üzerinde duran telsiz telefona uzandı. Tish uysalca ''Dur.'' dedi. ''Lütfen dur.'' 23. ayrımın sonu. Sayfa 216.